Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Evet, bu akşam programımızda ilk olarak Rabia Gülcan kardeşin kaleme aldığı Ecel Kuşu başlıklı yazıyı sunacağız. Bir hafta içinde hayat ve ölümü çok derinden hissettiğim günler yaşadım. İkisi de her an yanı başımızda, aldığımız ve verdiğimiz her nefeste aslında. Fakat gaflet farkında olmamızı perdeliyor çoğu zaman. Henüz dünyaya geleli bir yıl bile doldurmamış bir ufaklık hayal edin. Sehpaya tutunup da ayağa kalktığında hemen etrafına bakıyor gülümseyerek. Çok büyük bir iş yaptığı için nasıl da mutlu, merak içinde. Ulaşabildiği her yere gitmeye çalışıyor. Yeni yeni öğrendiği her becerisi henüz sıradan olmadan önce büyükleri tarafından heyecanla karşılanıyor. Bebekler zayıf, güçsüz görünür ama defalarca düşer. Düşer ama yine ayağa kalkar. Enerjisi tükenmek bilmez. Hareket alanı bulunca fıtratını yaşarlar. Üşenmezler, ertelemezler, daha olgun şartları, desteği beklemezler. Az önce çarpıp başını vursa da tekrar yürümeyi dener çocuk. O dolabın kapağına parmağını sıkıştırsa da açana kadar vazgeçmez. Her hali nasıl da sevimli. Onun gayretine, sevimliliğine baktıkça içiniz hayat doluyor. Daha önünde uzun yıllar var diye düşünüyorsunuz. Allah hayırlı uzun ömür versin. Bir de bu dünyaya gözlerini açalı neredeyse bir asır olmuş bir ihtiyar hayal edin. Ömrüne nice çalışma, azim, gayret, nice hac, umre, yarım hafızlık, 5 çocuk, onlarca torun, bir evlat acısı sığdırmış. Ne acılar, ne mutluluklar doldurmuş. Şimdi çökmüş gözlerinde fer, titrek ellerinde güç yok. Hafızası eskileri öne getiriyor sık sık. Karşısındaki kızı mı, kız kardeşimi karıştırıyor. Gördüğü bir rüya belki ama defalarca tekrar ediyor. Az önce yaşamış gibi. Yaşla gelen hastalıklar ve acizlik elini kolunu bağlıyor. Yaşlıların derileri incelir hani. Damarları belirginleşir. Hani neredeyse şeffaf bir tabakayla sarılı gibidir vücut. O şeffaf tabaka en çok huylarında beliriyor insanın. Çekinmeden söylüyor yaşlılar. Yıllarca meşgul olduğu neyse son nefesine doğru onu daha çok anar ya hani. Buna dair menkıbeler anlatılır. Bu yaşlı da ayetler okuyor sık sık. Fıkhi kaideleri dile getiriyor soruldukça. En hayırlı ümmet ahir zaman ümmetidir. Ne kadar sevinçliyim, ne kadar sevinçliyim diyor ağlayarak. Ağlayarak dedimse ağlamaya bile gücü yok, ağlıyor gibi bir hal. Ondan ne istedik de vermedi diyor. Bir cümleyi de sıkıştırıyor aralara. Azrail hemen ardınızda bekliyor. Müsaade edin de gelsin alsın artık canımı. Onun titrek ellerine, çökmüş gözlerine bakarken, Azrail'i çağıran cümlelerini dinlerken, hayat ne kadar da boş demekten geri duramıyorsunuz. Hani 1-2 gün önce bir bebeğin gülümsemesiyle damarlarınıza dolan hayat, şimdi akmış, akmış da çekilmiş, damarlarınız kurumuş gibi. Boş işlerle meşgul olma, boş şeyler için üzülme. Bak ölüm bu kadar sahici diyor ağırlaşan zaman. Bir elde hayat, bir elde ölüm. Ellerine iyice bak. Ne hayat, ne ölüm. Hay olan da o, baki olan da. Ne hayat, ne ölüm senin elinde değil. Verdiği nefeslerin hepsi emanet bir canın nasibine kayıtlı. Biz sebeplere bakıyor, okuyabildiğimiz kadarını anlamaya çalışıyoruz. Çocuk sesleriyle sarılınca bitmez, tükenmez bir ömür var elimizde sanıyoruz. Çukurlaşan gözlerinde tanıdık bir işaret ararken bir ihtiyarın, sağlık olsun, gerisi boş, aman işte yalan dünya diyoruz, derin bir nefesin peşi sıra. Halbuki sağlık bile bir perde olabiliyor hakikatle aramızda. Nice sağlıklı vücutlar kibre sürüklemez mi insanı? Nice sağlık peşinde harcanan emek, gayret insanı fazlaca meşgul etmez mi? Nice sağlığı yerinde olmayan insan nefes alıp vermeye devam ederken pek de gençti, pek de güzeldi, pek de sağlıklıydı denilenler kefen giymez mi? Bu ay kuşları yazmak istemiştim. Ecel kuşu çıktı ilk kapıda. Nasibimize Şubat gibi şehidi bol bir ayda iki iyilikten biri haberlerini beklemek düştü. Hepimiz ondan geldik çok şükür, ona döneceğiz bin şükür. Ecel de bir kuş olup konar penceremize. Ecel kuşunu sevinerek karşılayın. Ruhu özlediği yerlere kanat çırpanlardan, bir elinde iman, bir elinde affedilme ümidi, emaneti teslim edenlerden olup, kendi kitabını yüz akıyla okuyabilenlerden olma niyazı gönlümüzde. Rabia Gülcan kardeşin kaleme aldığı Ecel Kuşu başlıklı yazıyı paylaştık programımızda ilk olarak değerli dinleyenler. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Bu kez Haşim Akın'ın kaleme aldığı Çağdaş Bilal'in Düğünü başlıklı yazıyı sunacağız. Biz Anadolu insanı nerede bir siyahi Müslüman görsek aklımıza hemen Bilal-i Habeşi gelir. Onun ehad, ehad sesleri kulaklarımıza çınlar. Hayat hikayesini, İslam aşkını ve fedakarlığını hayatımızda yeterince yaşayamasak da ayrı bir tat olarak dimağımızda lezzeti kalır. Bazen Bilal'in sayısında ihtilaf ederiz. Acaba tarih tekerrür eder mi? Bir daha Bilal gelir mi bu yaşlı dünyaya? Bilal'i görmek isteyenler var mı diye sorulsa iki elinin parmaklarını kaldıranların olacağını biliyorum. Geçen hafta sonu Çağdaş Bilal'in düğününe katıldık. Aylar önce söz vermiştik. Meğer Allah bize sözümüzde sadık kalabilmeyi nasip kılacakmış. Asıl adı Cibril. 1,5 yıl kadar önce Müslüman oldu. Yaşı 60'a yakın. Hayatı köyün puthanesine bakmakla geçmiş. Köyün putları bundan sorulurmuş. Babadan kalma bir miras onun için. Bir gün Allah'ın hidayeti düşer gönlüne ve ehad der. İşte o gün olur olanlar. Önce evini yıkar, yok ederler. İki tane hanımı vardır. Hanımlarının aileleri gelip kızlarını alıp götürürler. Hayat arkadaşları da terk eder kendisini. Kendi öz kardeşinin de içinde olduğu bir grup acı bir şekilde döverler. Sol kolu kırılır. Evde bir kızı da vardır. Onu köyün yeni göreve başlayan gönüllü imamına emanet edip köyden kaçar. Çünkü adamların niyeti öldürmektir. Şehirde bir öğrenci yurdunda 2 ay kadar kalır. Günde 3 öğün yemek yiyebiliyor olmasına rağmen can sıkıntısından çevrede nasıl hızlıca yürüyüp gezdiğini hatırlarım. Hele kızı için duyduğu endişe. Uzun süre imama da ulaşamamıştık. Bu arada bazı eller ulaşıp evini yeniden inşa etti. Kolunun tedavisi yapıldı. Ramazan ayı öncesi bir namaz sonunda tekrar karşılaştık. Hal hatır sorarken yeni bir derdini daha öğrendik. Tarlasını sürdüğü öküzlerini yeğeni almış ve onu ortada bırakmıştı. Kendine güveniyorsan git de karakola şikayet et tehditleriyle. Mümince bir cevap verir. Seni inandığım Allah'tan başkasına şikayet etmeyeceğim. O bana yeter. Avrupa'dan gelen bir misafirimizle beraber dinledik bu yeni hikayeyi. O da kendisine bir çift öküz ve aletlerini alıverdi. Cibril Rabbine güvenmişti, Rabbi de öylece gönderdi. O aynı gün köyünde açılan caminin müezzini. Çevre köylerde yapılacak bazı törenlerin ateşli konuşmacısı. Uzun zamandır aynı kaderi paylaştığı bir kızıyla beraber yaşıyordu. Zira kızı da putperest bir adamla evlidir. Ama kız Müslüman olur ve eşinden de Müslüman olmasını ister. Adam kabul etmez. Bunun üzerine kadın da müşrik bir adamın nikahına dönmez. 2 çocuğuyla babasının yanında yaşar. Hafta sonu bizim Çağdaş Bilal'in düğün töreni vardı. Uzun bir yolculuktan sonra köye ulaştık. Buralar Allah'ın bildiği kulların kaybettiği yerler. Gözlerinin içi doldu, duygulandı, gözyaşlarını akıtmamak için çok zorlandı. Kendisinin İslam'la doğduğunu söylüyor. Eskiye ait çok şey konuşmayı da sevmiyor. O günleri silip atmış. Tek pişmanlığı var, neden daha önce Müslüman olmadım? Evlenmesinden daha çok katılımdan memnun. acilen geri dönmeyi gerektiren özel şartlarımız nedeniyle yemeğe kalmamayı kararlaştırmıştık. Ama mümkün değil. Yemeğini de ikram etti. Ayrılırken kaç kez kucaklaştığımı bilmiyorum. Gözyaşlarının zor durduğu bir gözle her birinde dörder tur kucaklaşıp gözlerimizin içine bakarak mutluluğumuzu paylaşıyoruz. Ben şimdi mutluluğumu nasıl anlatayım diye başlıyor duygu dolu konuşmasına. Ölsem benim ne kadar mutlu olduğumu anlar mıydınız? Şayet Allah bana bir defalık bir yetki vermiş olsaydı bunu sizin için kullanırdım ve sizin asla ihtiyarlığı ve güçsüzlüğü görmeden ölümsüz olmanızı sağlardım. O tam bir çağdaş Bilal. İnandı, imanına sahip çıktı, işkence onu döndürmedi. Sadece 1,5 yıllık tertemiz bir amel defteriyle dua ediyor. Evet, Haşim Akın'ın kaleme aldığı Çağdaş Bilal'in Düğünü başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler Sesi Dergi'de ve bir başka yazıyla devam ediyoruz programımıza. Evet, Sevilay Köse Balaban'ın kaleme aldığı Fotoğrafçı Titizliğiyle Bakmak başlıklı yazıyı sunacağız şimdi de. Bildiklerimiz nasıl gördüğümüzü etkiliyor mu? Aynı şeye baktığımızda sen de benim gördüğümü görüyorsun. Eğer baktığımız şeyle ilgili sen benden daha çok bilgi sahibiysen gördüklerimiz aynı olmayabiliyor. Araştırmacılar Arap alfabesini referans çerçevesi alarak dili bilenlerle yeni öğrenmeye başlayanların harfleri nasıl gördüklerini karşılaştırıp var olan bilgilerin algıya etkisini ortaya koydular. Arapçayı iyi bilen ve hiç bilmeyen 25 kişilik katılımcı gruplara 2000 çift harf grubu sırayla gösterilerek aynı olanları belirlemeleri istendi. Cevap verme hızı ve doğruluğu da kaydedildi. Dili bilmeyenler harflerin ayrımlarını daha hızlı yaparken bilenler daha dikkatli ve isabetli cevaplar verdiler. Bir harf ne kadar horizontal veya köşeli özelliklere sahipse bilmeyenler yavaşlarken uzmanlar daha kolay ayrım yaptılar. Önemli diğer bir ayrıntı da dilde uzman olanların harflerin isimlerine, seslendirilişine ve yazılışına alışkanlıktan kaynaklanan peşin bir rahatlık sahibi olmalarıydı. Araştırmaya başkanlık eden Profesör Brenda Rep'e göre İnsanların hepsinde harfleri tasvir eden ortak bir temel algı mevcuttur zannederiz. Oysa bütün nesneler, arabalar, kuşlar, insan yüzleri ve bir alfabenin harfleri bile onlara aşina olanlara daha farklı görünürler. Çünkü bildiklerimiz eşyayı nasıl gördüğümüzü etkilemektedir. Sonuçları kaleme alan Robert W. Wiley ise verileri şöyle özetledi. Yeni başlayanlara çok karmaşık görünen şeyler o dilin uzmanlarına çok daha basit görünür. Aslında bu kaide gördüğümüz her şey için geçerlidir. Bir şeye vukufiyet onun farkını ayırt edebilmektir. Gözlerimiz bakar fakat baktığımız şeyi görebilmek için şuurumuzun da harekete geçmesi gerekir. Her insanın dünyası hislerinin ve düşüncelerinin boyadığı renktedir. Görmeye ve anlamaya çalıştığımızda içimizdeki bu kaynaktan besleniriz ve anlam dünyamız bu minvalde şekillenir. Franz Kafka kısa hikayelerinden oluşan kitabına Contemplation ismini verirken neler düşündü bilinmez. Fakat özellikle fotoğraf sanatının felsefesini oluşturan ve derinlemesine düşünerek bakmak anlamına gelen kontemplatif fotoğrafi terimi modern zamanlarda yaşayan biz insanların dünyaya bakışındaki sığlığı ironik bir şekilde ortaya koymaktadır. Sadece profesyonel bir fotoğrafçıya değil, aklı ve duyguları olan her insana varlığının hakkını vermek için gerekli olan söz konusu hikmet, popüler dilde farkındalık oluşturmak kavramıyla temellendirilerek Ar-Ge seminerlerinde çoktan yerini almıştır. Oysa bütün bunların sebebi, bilgiye kolayca ulaşabilmemize rağmen, maddenin değişik halleriyle kuşatılmış bir halde, sürekli değişen suretleri seyreden ruhumuzun anlamı kaybetmiş olmasıdır. Fotoğrafları dünya çapında kullanılan ünlü Amerikalı fotoğrafçı George DeWolf kendi ismini taşıyan internet sitesinde söz konusu kavrama farklı açılımlar getirir. Ona göre düşüncede derinleşmek, sükunet içinde dikkati yoğunlaştırarak dış dünyanın temel öğelerini birleştirebilmektir. Bulunduğumuz yerde olup bitenlerin dille ifade edilemeyen yönünü görmeye çalışmak, başka bir ifadeyle görünenle ötesindeki görünmeyenin birliğini ve ahengini kurabilmektir. Kur'an'da bize öğütlenen tefekkür sahibi olmak tam da böylesi bir kıvama işaret eder. Alimlerimize göre basar gözün görmesi, basiretse kalbin görmesidir. Ancak bu ikisi ruhunda mündemiş olanlar varoluşun sırrına erebilir. Belki de hepsinin asıl anlamı Peygamber Efendimizin şu duasında gizlidir. Ya Rabbi, bana eşyanın hakikatini göster. Evet, Sevilay Köse Balaban'ın Fotoğrafçı Titizliğiyle Bakma başlıklı makalesini sunduk değerli dinleyenler. Programımızda son olarak Gökbilim'in Medyamızla İmtihanı başlıklı yazıyı sunacağız. Muaz Erdem imzalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işi ehline verme hususunun önemine binaen iş ehli olmayana verildi mi kıyameti bekle buyuruyor. Türkiye toplumu olarak ne yazık ki gökbilime yeterince ilgili ve saygılı değiliz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle yitik malımız olan ilmin birçok dalını içinde bulunduran ve Allah'ın üzerine düşünmemizi emrettiği sema hakkında araştırmalar yapan gökbilimin biz Müslümanların dünyasında önemli bir yeri olması gerekir. Ancak ne yazık ki gökbilim bizim gibi Müslüman bir toplumun gündeminde daha çok magazinsel olarak yer alıyor. Çoğu haber sitesinde bilim için bir kategori dahi bulunmuyor. Bilimle ilgili haberler teknoloji kategorisinde yayınlanıyor. Bunu da geçtim, yayınlanan birçok gökbilim haberi gökbilimle alakası olmayan insanlar tarafından hazırlanıyor. Bu sebeple de içeriği sıkıntılı gökbilim haberleriyle çok sık karşılaşıyoruz. Mesela geçtiğimiz günlerde meşhur bir haber sitesinde Mars'la ilgili bir haberde tutulma sırasında kızıllaşmış bir ay fotoğrafı kullanılmış. Her ne kadar kendilerini uyardıktan sonra bu yanlışlık düzeltilmiş olsa da bunun gibi bizim gördüğümüz veya göremediğimiz birçok yanlışlık yapılmaya devam ediliyor. Halbuki iş ehline verilse bu tip yanlışlıklara düşülmeyeceği gibi daha kaliteli işler ortaya çıkacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işi ehline verme hususunun önemine binaen, iş ehil olmayana verildi mi, kıyameti bekle buyuruyor. Uzaydaki top nasıl patlamıyor? Ancak tabii zaman zaman işin ehli olduğu sanılan kişiler de gerçekten ehil olamayabiliyor. Nasıl olduğunu bir örnekle anlatayım. Gökbilim alanında çalışan iki profesör ve bir doçentin konuk olarak katıldığı bir televizyon programında sunucu bir olayın doğruluğunu soruyor. Olay şöyle. 1986 yılında fırlatıldıktan kısa bir süre sonra içindeki astronotlarla birlikte infilak eden Challenger uzay mekiğinde bulunan bir futbol topu uzaya fırlamış. Olaydan 31 yıl sonra uzaya kaçan bu top hiç patlamamış bir şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'nun camına çarpmış. Tabii camda bir hasar yok. Haber sitelerinde de bu şekilde verilen olay kısa zamanda sosyal medyada da yayıldı. Ancak akademisyenlerin bu olaydan haberdar bile olmadıkları hallerinden ve verdikleri tepkilerden belliydi. Hocalardan kimi top müzelik dedi, kimi ise daha önce duymamıştım ama ilginç gibi yorumlar yaparak olayı hemen kabullendi. Sunucunun bu top nasıl patlamıyor sorusuna ise hocalar bilimsel bir açıklama yapmakta zorlandı. Burada yine biz devreye girerek, Takiyüddin Astronomi Topluluğu'nun Twitter hesabı üzerinden programdaki yanlışlığın düzeltilmesini istedik. Olayın aslında öyle olmadığını, benzer bir topun daha sonra Challenger faciasında hayatını kaybedenlerin anısına Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürüldüğünü belirttik ve NASA'nın sitesindeki asıl haberin bağlantısını gönderdik. Mesajımızı gören program sunucusu, "Hocam bu arada bir bilgi geldi, o top palavraymış" diyerek konuklarına acı gerçeği açıkladı. Hocaların tepkisi ise yapmaya, bayağı inandırıcıydı, oldu. Hocaların bu olaydan bir haber olması kendilerini güncelleyemediklerini açık bir göstergesidir. Hadi bunu anladık, ancak hocaların basınçsız bir ortamda topun patlamadan duramayacağını, bir kuvvet uygulamadan 31 yıl boyunca yörüngede kalamayacağını ve saatte 27.500 kilometre hızla hareket eden uluslararası uzay istasyonuna bir topun çarpması durumunda camın paramparça olacağını akıl yürüterek bulamamaları kahredici bir durum. Bu olaylara şahit olduğumuz toplumumuzda bir de "dünya düzdür" diyen taş devrinden kalma kendini bilmez ahmaklar olduğunu görünce insan umutsuzluğa düşmüyor değil. Ancak biz her şeye rağmen çalışmaya devam edeceğiz ve İslam medeniyetini eskiden olduğu gibi tekrar bilim kültürüyle yoğrulmuş bir toplum haline getireceğiz inşallah. Bu amaç doğrultusunda kurduğumuz Takiyüddin Astronomi Topluluğu'na desteklerinizi bekliyoruz. Daha fazla bilgi için takiyuddin.org sitesini ziyaret edebilirsiniz. Astronomi için takatimiz var. Evet, Muaz Erdem'in kaleme aldığı "Gök Bilimin Medyamızla İmtihanı" başlıklı yazısını paylaştık programımızda son olarak değerli dinleyenler. Bu akşam Genç Dergisi'nin Mart 2017 sayısından aktardık yazılarımızı ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar buluşabilmek ümidiyle Sesli Dergi'de hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.